Ayrım 23.
36. Bölüm Haliç Vapuru. 1972 Şubat'ında Mimarlık Fakültesinin ikinci yılındayken derslere gittikçe daha az girmeye başladım. Güzel modelimi kaybetmemin, gittikçe içine girdiğim yalnızlığın ve hüznün ne kadar payı vardı bunda. Bazen Beşiktaş'taki evden hiç çıkmaz bütün gün okurdum. Bazen kalın bir kitabı, Cinler, Harp ve Sul, Buddenbrook ailesi gibi yanıma alır, derste okumaya devam ederdim. Karagül'ün yokluğundan sonra da atölyeme gidip resim yapma heyecanım tuhaf bir şekilde azalmaya devam ediyordu. Kağıdın, tuvalin üzerine çizgiyi çeker, boyayı sürerken çocukken hissettiğim oyun ve zafer duygusunu yeterince duymuyordum artık. Mutlu bir çocukluk eğlencesi olarak başlayan resim zevkimi, nedenini tam kavrayamadan kaybetmeye başladığım, yerine de ne yapacağımı bilemediğim için güçlü bir huzursuzluk dalgası bütün ruhumu yavaş yavaş ele geçiriyordu. Resim yapmadan yaşamak, arada bir terk etmek zorunda olduğum asıl dünyayı, başkalarının hayat dediği gibi yavaş yavaş bu şeyi bir hapishaneye çeviriyordu. Bu duygu üzerime fazla gelirse ve çok da sigara içersem nefes almakta zorlanıyor ve sıradan hayatın içinde tık nefeslikle boğulduğumu hissediyordum. Kendime bir kötülük etmek, bundan da hoşlanmazsam dersten, okuldan kaçmak gelirdi böyle zamanlarda içimden. Atölyeme gene arada bir gidip badem kokulu modelimi bütün gücümle unutmaya çalışarak ya da tam tersi bütün gücümle hatırlamaya çalışarak resim yapıyordum ama yaptığım resimlerde eksik bir şey vardı. Çocukluğum çoktan bitmişti ama hala resimden bana aynı çocuksu mutluluğu vermesini istediğim için yanılıyordum belki. Yaptığım resmin ortasında o resmin olacağı şeyi düşünerek anlar ve onu yeterli bulmayarak yarıda bırakırdım. Bu kararsızlıklar bana her yeni resimde çocukluğumda olduğum gibi kendimi mutlu hissetmek istiyorsam resmi artık önceden düşünmem gerektiğini sezdirmişti. Resim hakkındaki bu düşünceyi nasıl geliştireceğimi de bilmiyordum. Belki de şimdiye kadar resim yaparak hep mutlu olduğum için resim yüzünden artık acı çekmem gerektiğini, hünerimi ancak bu acıyla geliştireceğimi anlayamıyordum. Bütün bu huzursuzlukların bulaşıcı olduğunu görmek de beni korkutuyordu. Mimarlık sanatının da yıllar sonra benim için resim yapmak gibi bir şey olacağını anlamıştım. Üstelik kesme şekerlerden ya da tahta küplerden ev yapmanın dışında mimarlık ile ilgili mutlu bir çocukluğum da olmamıştı. Teknik üniversitenin çoğu sıradan ve mühendis ruhlu hocalarının da mimarlık ile ilgili oyuncu, yaratıcı herhangi bir zevki yoktu. Mimarlık dersleri bana asıl yapmam gereken şeyi, yaşamam gereken bir başka, hakiki hayatı kaçırdığım, vakit kaybettiğim yerler olarak gözükmeye böylece başladı. Bu duyguya kapıldığım vakit, sınıfta konuşulan şeyler, çalmasını istediğim ders zili, hocanın anlattıkları, ders aralarında sigara içip şakalaşanlar, herkes gözümde bir zamanlar yaşayıp ölmüş kendi asıllarının hayaletine dönüşür, kendim de bu amaçsız, yanlış ve boğucu dünyadan bir türlü çıkamadığım için kendimi küçümser ve nefes almakta zorlanırdım. Kimi rüyalarımda olduğu gibi vaktin hızla geçtiği, yetişmem gereken yere bir türlü varamadığım bu boğucu alemden çıkmak için derslerde defterlere bir şeyler yazar, yanlarına bir şeyler çizerdim. Hocaların resimleri, ders dinleyen sınıf arkadaşlarımın arkadan yapılmış kara kalem çizimleri, derslerde anlatılanların ve olup bitenlerin taklitleri, parodileri, pastişleri ve ilkel kafiyeli manzumeler. Bütün bu yazı çizi çabasına ve mimarlık sınıflarında yazıp çizdiğim her şeyi merakla bekleyen ve istediğim gibi gülümseyerek okuyan küçük bir okur grubu oluşturmuş olmama rağmen vaktin hızla aktığı ve hayatımın şimdiden boşu boşuna geçtiği duygusu bazen öylesine yoğunlaşırdı ki bütün bir günü geçirmek için geldiğim Taşkışla'daki Mimarlık Fakültesi binasından içeri girişimden bir saat sonra canımı kurtarmak ister gibi koşa koşa ve zemin taşları arasındaki çizgilere basıp basmadığıma hiç aldırmadan kendimi dışarı atar, İstanbul sokaklarında gelişi güzel kaybolurdum. O zamanlar annemin ilk gidişlerimde bana yapay bir tiyatro dekoru gibi gözüken eski evlerini, yeni göçler ve yoksullukla tuhaf bir doku edinmiş eski Rum ve Yahudi mahallelerini, Üsküdar'ın ta 1980'lere kadar ahşap evlerle kaynaşan son derece Müslüman ve aydınlık arka sokaklarını, Koca Mustafa Paşa'nın hızla beton apartmanlarla bozulan ve bana kötü niyetli gözüken eski ve korkutucu sokaklarını, Fatih Camii'nin bana hep çok çarpıcı gelen harika avlusunu, Balıklı ve civarını, Kurtuluş ve Feriköy'ün yoksullaştıkça eskiyen ve insana bu orta sınıfların devlet baskısıyla din, ırk ve dil değiştire değiştire bin yıllardır, aslında 50 yıldır hep buralarda oturduğunu düşündürten ve yokuş aşağı indikçe daha yoksullaşan mahallelerini amaçsızca böyle gezdim. Sırf okuldan, derslerden ve yavaş yavaş hissettiğim gibi herkesinki gibi bir iş, masa, büro sahibi olmaktan kaçmak için ilk defa gittiğim bu mahalleler içimdeki kötülük, öfke, hüzün duygularının rengiyle kafama hiç silinmemecesine kazındı. Oralarda bir şeyler arayarak, kendi amaçsızlığımdan ve aylaklığımdan hoşlanarak ve duvar duvar, sokak sokak öğrendiğim bu şehirle bir gün bir şeyler yapacağımı da aklımın bir köşesiyle sezerek yaptığım bu gezintiler bende öylesine duygusal izler bırakırdı ki, daha sonra çok daha sıradan nedenlerle ve sıradan duygularla bir iş ya da bir davet nedeniyle bu sokaklara gittiğim zaman bu yerlerin bende hüzünlü anılarla kaynaşan o özel köşeler olduğunu ilk başta çıkartamaz, ancak yıkıntı halindeki eski bir mahalle çeşmesini ya da geçen yıllarda daha da eskimiş bir Bizans kilisesinin Pantokrator, Küçük Ayasofya gibi yıkık duvarını ya da bir yokuşun başından bir cami duvarıyla BTB kaplı berbat bir apartmanın arasından gözüken Haliç manzarasını görüp hatırlayınca bu yerlere ilk geldiğim zamanki dertli, tasalı halimi ve aynı yerden, aynı noktadan baktığım manzaranın şimdi bana ne kadar değişik gözüktüğünü anlardım. Manzarayı yanlış hatırlama değildi bu, yalnızca aynı manzaraya bambaşka bir duyguyla bakmaktı. Şehir manzaralarına bakmak, sokaklarda yürüyerek, gemiyle gezinerek İstanbul'un verdiği duyguları görüntülerle birleştirmektir. Ama gezinerek şehrin manzaralarını seyretmek bu değildir yalnızca. Bir de içinde bulunduğunuz ruh halini şehrin size verdiği görüntülerle birleştirebilmektir. Bunu hünerle ve içtenlikle yapmak, insanın hafızasında şehrin görüntülerini en derin ve içten duygularla, acıyla, kederle, hüzünle ve zaman zaman mutluluk, yaşama sevinci ve iyimserlikle birleştirmektir. Bir şehre böyle bakmayı öğrenmişsek ve en hakiki ve en derin duygularımızla manzaraları yeterince birleştirme fırsatı bulacak kadar uzun bir süre aynı şehirde yaşamışsak, bir süre sonra tıpkı bazı şarkıların bize bazı aşkları, sevgilileri, umut kırıklıklarını hemen hatırlatması gibi, şehrimizin sokakları, görüntüleri, manzaraları bize tek tek bazı duyguları, ruh hallerini hatırlatan şeylere dönüşür. Belki de pek çok mahallesini, arka sokağını ya da ancak bir tepeden gözüken çok özel bir manzarasını, badem kokulu sevgilimi kaybettiğim ve okuldan kaçtığım günlerde ilk gördüğüm için İstanbul bana o kadar hüzünlü bir yermiş gibi görünür. Artık peşinden koşup resmini yapacağım bir modelimin de olmadığını anladığım ilk günlerde İyice sıklaşan bu okuldan kaçmaların ve aylak gezintilerimin birinde, daha sonra rüyalarımı çok sıradan ve basma kalıp imgelerle işgal edecek, zaman takıntıma uygun düşen bazı şeyler hissettim. 1972 Mart'ında bir öğleüstü Taksim'den bindiğim dolmuştan, tıpkı Kara Gül'le yaptığımız gibi, o zamanlar yapılabildiği gibi, İstediğim yerde Galata Köprüsü'nün üzerinde indim. Basık, karanlık, grimsi mor bir gökyüzü vardı yukarıda. Kar yağdı yağacak gibiydi ve köprünün kaldırımları bomboştu. Köprünün Haliç yanında ahşap merdivenler gördüm, aşağı indim. Burada kalkmakta olan küçük bir şehir hattı vapuru gördüm. Kaptanı, makinisti, halatçısı hepsi küçük geminin iskeleye bağlandığı yerde toplanmış, bir deniz motorunun mürettebatı gibi gemiye binen tek tük yolcuları sanki karşılıyor, kendi aralarında sigara çay içip sohbet ediyorlardı. Ben de içeri girerken havaya uyup onlara selam verdim ve burada bu geminin içinde kalkış saatini bekleyen solgun paltolu, takkeli, elleri fileli, başörtülü bu yorgun insanlarla uzun zamandır tanışıyormuşum, onlarla birlikte her gün bu gemiyle Haliç'te yolculuk ederek işe gidip geliyormuşum gibi hissettim kendimi. Gemi sessizce hareket edince bu benzersiz cemaat duygusu, şehrin kalbine ait olma hissi öylesine güçle beni sardı ki bir başka şeyi daha hissettim. Yukarıda şimdi troleybüslerin boynuzlarını ve banka reklamlarını gördüğüm köprünün üstünde şehrin ana yollarında 1972 yılının Mart ayının bir öğleüstü yaşanırken bizler aşağıda çok daha eski, çok daha geniş ve ağır bir zamanın içindeydik. Köprünün bir rastlantıyla gördüğüm Haliç iskelesine açılan basamaklarını inerken sanki 30 yıl geriye İstanbul'un dünyadan daha kopuk, daha yoksul ve daha hüzünlü olduğu günlere geri gitmiştim. Küçük geminin ilk katındaki arka salonun titreyen pencerelerinden Haliç'in iskeleleri, eski İstanbul'un ahşap yapılarla kaplı tepeleri, servilerle kaplı mezarlıklar yavaş yavaş akmaya başladı. Bitip tükenmeyen fabrikacıklar, imalathaneler, bacalar, tütün depoları, yıkıntı halindeki Bizans kiliseleri, su kıyısındaki izbe ve dar sokaklarla en gösterişli Osmanlı camileri, yokuşlar, karanlık tepeler, tersaneler, paslanmış gemi leşleri, yoksul mahalleler. Zeyrek'teki Pantokrator Kilisesi, Cibali'deki büyük tütün depoları, ta arkadaki Fatih Camii'nin gölgesi bile geminin bulanık ve titreyen pencereleri yüzünden yıpranmış, eski filmlerde gördüğüm İstanbul manzaraları gibi gün ortasında bana gecenin içindeymiş gibi gözüktü. İskelelerden birine yanaşınca geminin makinesinin, annemin dikiş makinesininkini hatırlatan gürültüsü diniyor, pencerelerde titremediği için Haliç'in durgun suları, fener iskelesinin yanındaki tavuklar ve horozlarla gemiye binen eli sepetli teyzeler, arkadaki eski Rum mahallesinin dar sokakları, imalathaneler, depolar, variller, eski araba lastikleri, şehirde hala gezinen at arabaları, 100 yıllık kartpostallardaki gibi kesin ve açık çizgilerle ve siyah beyaz gözüküyordu. Gemi tekrar hareket edip Haliç'in mezarlıklarla kaplı karşı yakasına doğru yol alırken pencereler yeniden titremeye başlıyor, geminin bacasından tüten koyu kara dumanın etkisiyle manzara daha hüzünlü ve resim gibi görünüyordu. Bazen gökyüzü kapkaranlık oluyor derken tıpkı bir köşesi alev alan film gibi soğuk bir kar aydınlığı beliriyordu. Büyük tarihinin yanında yaşayan yoksulluğu, dış etkilere o kadar açık olmasına karşın içine dönük mahalle ve cemaat hayatını bir sır gibi sürdürüyor oluşu, dışa dönük anıtsal ve doğal güzelliğinin arkasında günlük hayatının kırık dökük, kırılgan ilişkilerden kurulması mıdır İstanbul'un sırrı? Ama bir şehrin genel nitelikleri, ruhu ya da özüne ilişkin her söz kendi hayatımız hakkında, daha çok da kendi ruhsal durumumuz hakkında dolaylı olarak konuşmaya dönüşür. Şehrin bizim kendimizden başka bir merkezi yoktur. 1972 Mart'ında okuldan kaçıp eski Haliç vapurunda Eyüp'e giderken kendimi İstanbullularla bu kadar yoğun bir şekilde özdeşleştirmemin anlamı neydi? Kalbimi kıran aşk hikayesinin ve bütün hayatımı vereceğimi sandığım resim zevkinin elimden kaçışının, şehrin hüznünün yanında önemsiz olduğuna kendimi inandırmak istiyordum belki. Kendimden çok daha yenik, ezik ve kederli olan İstanbul'a bakarak kendi acımı unutmak istiyordum da denebilir. Ama melodramatik Türk filmlerinin daha baştan hüzünle yaralanmış, bu yüzden de aşkta ve hayatta kaybetmeye programlanmış kahramanları gibi şehrin hüznünü kendi hüznüme bahane de etmiyordum. Çünkü özel konumumdan ötürü kendi acımı kimseyle paylaşmak istemiyordum. Özel konumum, ailem ve yakın çevrem, şair, ressam olmayı ciddiye alacak gibi değildi hiç. Şehrin, şair ressamları ise şehri göremeyecek kadar gözlerini batıya dikmişlerdi. Galata Köprüsü'nün üzerindeki troleybüslü, banka reklamlı modern çağa ait olmak için çırpınıyorlardı. Ben ise şehri görmenin bedeli olan hüzne alışık değildim. Belki de içimdeki mutlu oyuncu çocuk yüzünden İstanbul'da hüzne en uzak kişi bendim. Bu duyguya alışmak istemiyor, varlığını içimde hissettikçe onu kabul edemiyor, huzursuzlukla koşturuyor, İstanbul'un yalnızca güzelliğine sığınmak istiyordum. Bir şehrin güzelliği, tarihinin zenginliği ya da esrarı bizim ruhsal acılarımıza niye ilaç olsun? Belki de yaşadığımız şehri tıpkı ailemiz gibi başka çaremiz olmadığı için severiz. Ama onun neresini, neden seveceğimizi icat etmemiz gerekir. Hasköy'e yaklaşan Haliç vapurunun içinde bütün akıl karışıklığı ve hüznüme rağmen bana derslerde öğretilenlerden çok daha derin bir bilgi ve teselli sunduğu için de İstanbul'a o kadar bağlı olduğumu hissediyordum. Vapurun titreyen pencerelerinden yıkıntı halindeki eski ahşap evler, devletin hiç bitmeyen baskıları sonucu boşalmış fenerin yarım metruk Rum mahalleleri ve yıkıntı halindeki binalarıyla birlikte şimdi karanlık bulutların içinde daha esrarlı duran Topkapı Sarayı, Süleymaniye ve İstanbul'un tepeleri, camiler ve kiliselerle yapılmış silüeti gözüküyordu. Tarihle yıkıntıların, yıkıntılarla hayatın, hayatla tarihin bu özel iç içe geçişi, şehrin ahşap ve taşla yapılmış eski dokusunun kalıntıları, uzak mahallelere gitme zevki, bana tükenmekte olduğundan endişelendiğim resim zevkimin yerini tutacak neredeyse hazır bir ikinci dünya gibi geliyordu. Bu gelişi güzel, şiirsel karışıklığın içinde olmak istiyordum. Çocukluğumda babaannemin evinde derslerde sıkıldıkça bu ikinci dünyaya, hayal dünyasına kaçtığım gibi şimdi de mimarlık okumaktan sıkıldıkça İstanbul'da kayboluyordum. İstanbul'da yaşamanın bedeli olan hüzne, bu kaçınılmaz kadere bir an önce ulaşıp rahatlamak istediğim de söylenebilir. Bu gezintilerimde gittiğim yerlerde hep bir şeyler yer, şimdiki normal dünyaya yani eve elimde hep bir şeylerle dönerdim. Dolaşımdan kalkmış, kenarları tırtıllı bir telefon jetonu, arkadaşlarıma gülümseyerek göstereceğim hem ayakkabı çekeceği hem gazoz açacağı, bin yıllık bir duvardan düşmüş bir tuğla parçasının kenarı, o zamanlar İstanbul'un bütün eskicilerinde bolca bulunan çarlık banknotları, 30 yıl önce batmış bir şirketin damgası, mahalle satıcısının terazi ağırlıkları, gezintilerimin sonunda çoğu zaman ayaklarımın beni kendiliğinden götürdüğü sahaflardan alınmış ucuz ve eski kitaplar. Şehrin bu şeyimsi, dokunulabilir yanını yalnızca ondan nesneler, taşlar, biletler, kitaplar saklayarak değil, onunla ilgili kitaba, dergiye, kağıda geçmiş her türlü bilgiyi, programı, tarifeyi ilginç ve önemli bulup toplayarak da hissederdim. Bu topladığım şeyleri sonsuza kadar saklamayacağımı, onlarla biraz oynayıp, oyalanıp unutacağımı da aklımın bir köşesiyle bilirdim. Bu yüzden hiçbir zaman sonuna kadar giden o takıntılı toplayıcılar ya da koçu benzeri bilgi koleksiyoncuları gibi olamayacağımı da hissederdim. Ama ilk edindiğim sırada bu bilgilerin bir gün bir büyük tasarının, bir büyük resmin ya da bir dizi resmin ya da o sırada okumakta olduğum Tolstoy, Dostoyevski, Mann'ın girer gibi bir roman ya da ne olduğunu bilmediğim büyük bir şeyin parçası olacağını da söylerdim kendime. İstanbul'un her türlü tuhaflık ve eski şey, emperyal büyüklük ve tarihin döküntülerinden oluşan dokusunun şiirselliğini kaçınılmaz bir hüzünle birlikte hissettiğim zamanlarda bu dokunun çok özel sırrının ve şehrin şiirinin yalnızca bana gözüktüğünü de sanırdım. Hüznü hem kendi mutlu ve ayrıcalıklı hayatıma yabancı bir şey hem de şehirden bana geçmesi kaçınılmaz olan bir duygu ve kader gibi benimseyerek Haliç gemisinin pencerelerinden gördüklerimi benim gibi kimse görmemiştir derdim gururla kendi kendime. Bu şiirsel bakış açısına sahip olduğum zaman şehir ile ilgili her şeyi ya da her bilgiyi gerçekleşmekte olan bir şiirin, bir resmin, bir sanat eserinin ya da müzenin çok önemli bir parçası karşısındaymış gibi heyecanla karşılardım. Ayrıca bu duyarlılıkla dokunduğum her şey, her bilgi sanki bir sanat eseri olacaktı. Bu heyecanla bir başka sıradan bilgiden, pencereleri titreyen gemiden söz edeyim. Adı Koca Taş'tı. İkiz kardeşi Sarıyer ile birlikte 1937'de Haliç'te Hasköy Tersanesi'nde inşa edilmişti. Bu iki gemiye Hıdıv Abbas Hilmi Paşa'nın Nimetullah adlı yatından çıkarılan 1913 yapımı iki motor takılmıştı. Geminin pencerelerinin bu kadar çok titremesi motorun gemiye iyi oturmadığının belirtisi olabilir miydi? Bu tür ayrıntıları sevdiğim için kendimi İstanbullu hissediyor, bu duygu, hüznümü, hayat karşısındaki korkularımı daha derin ve daha hakiki kılıyordu. Küçük Kocataş gemisi beni Eyüp'e bıraktıktan 12 yıl sonra 1984'te emekliye ayrıldı. Amaçsız gezilerimin, kaybolmalarımın sonunda beraberimde getirdiğim bir eşya, birkaç eski kitap, bir kartvizit, eski bir kartpostal ya da eski ve kıymetli bir eşya gibi sarıldığım şehir ile ilgili tuhaf bir bilgi kaynağı yaptığım gezintinin gerçek olduğunun bir kanıtı gibi gelirdi bana. Şehirle ilgili düşlerimin bu hurda eşyalar ve daha hurda bilgiler aracılığıyla gerçekleşeceğini düşünürdüm. Tıpkı Coleridge'in düşünde gördüğü gülü uyanınca elinde bulan kahramanı gibi bu şeyler ve kitaplar bana İstanbul'un çocukluğumda içinde gezindiğim mutluluk verici ikinci dünyası gibi benim bir hayalim değil, bu hayale yakın bir gerçek olduğunu da hissettirirdi. Kocataş gemisinin beni bıraktığı Eyüp ile derdim, Haliç'in sonundaki bu küçük ve mükemmel köyün bana gerçek değil, hep bir hayal gibi gözükmesidir. Kendi içine kapalı, doğulu, esrarlı, dindar, pitoresk, mistik bir hayal olarak Eyüp o kadar mükemmeldir ki bana bir başkasının İstanbul'a yakıştırdığı bir doğu hayaliymiş, İstanbul'da yaşayan bir çeşit Türk Doğu Müslüman Disneyland'iymiş gibi gelir. Şehir surlarının dışında olması bu yüzden Bizans etkisini ve İstanbul'un taşıdığı kat kat karışıklığı taşımaması mıdır bunun nedeni? Ya da güzel mezarlıklarının, ağaçlarının, evlerinin iç içe geçmesi mi? Yüksek tepeler yüzünden burada akşamın erken gelmesi mi? Ya da burada her şeyin mimari ölçülerin dini ve mistik bir alçak gönüllülükle küçük tutulması mı? Eyüp'ü İstanbul'un büyüklüğünden ve güçlü ve enerjik karmaşasından kire, pasa, dumana, kırık, çatlak, döküntü ve yıkıntıya ve pisliğe varan gücünden uzak tutmuştur. Şehre romantik doğu düşleriyle gelen, herkesi tatmin eden yanını Eyüp, İstanbul'un sürekli batılılaşan ya da batılı malzemeyi alıp kendinin kılan ve kendini yenileyen merkezine, bürokrasisine, devlet kurum ve binalarına uzuk olmasına borçluydu. Pierre Loti'nin bu bozulmamış hali yüzünden sevdiği, bir ev alıp yerleştiği bu harika doğu düşü, bu bozulmamış mükemmeliyeti yüzünden de bana itici gelirdi hep. Bu yüzden Eyüp'e varmak, o gün Haliç'in yıkıntılar ve tarihle yapılmış manzarasında mutlulukla hissettiğim hüznün sonu oldu. İstanbul'u yıkıntıları, hüznü ve bir zamanlar sahip olduğu şeyleri kaybettiği için sevdiğimi yavaş yavaş anlıyordum. Başka eşyalar edinmek, beni mutlu eden yıkıntıları görmek için oradan uzaklaştım ve başka yerlere yürüdüm.